Ayrımın 2. Halk Avcısı Jack London, sayfa 132. Akun Fort Yukon'a gelince gemiden ayrıldı. Küçük bir kayık buldu. Porcupine ırmağı boyunca yukarılara yöneldi. Kuşkusuz onunla birlikte El Su da yola düşmüştü. Irmak yolculuğu pek zorlu geçiyordu. Sanki dünyanın şah damarını aşar gibiydiler. Neyse ki Akun daha önceleri de geçtiği için buraları avucunun içi gibi biliyordu. Porcupine ırmağının çıkış yerine geldiklerinde kayığı bıraktılar ve yayan yapıldak yola düzülüp Rocky dağlarından geçtiler. Akun yürürken arkada kalıp El Su'nun hareketlerini seyretmeye bayılıyordu. Kızın öylesine salına salına yürüyüşü vardı ki Akun kendini sanki bir melodinin tatlı uyumuna kaptırır gibi oluyordu. Yumuşacık bir deriyle sarılı o düzgün baldırlarına, o incecik ayak bileklerine, dere tepe demeden günlerce taban teptikleri halde yorulmak nedir bilmeyen o minicik ayakcıklara bakmaları doyamıyordu. Kıza baktı ve "Tüy gibi hafifsin" dedi. "Yürümek değil seninkisi, uçmak gibi bir şey. Ayakların öylesine hafif inip kalkıyor ki sanki adım atmıyor da kanat çırpıyorsun. Sen bir ceylanı andırıyorsun El Su, tıpkı bir ceylana benziyorsun. Kimi zaman bana baktığında ya da bir tehlike belirtisi sezip ürkekleştiğinde gözlerin tıpkı ceylan gözlerine benziyor. İşte şimdi bana bakarken de öylesin ahu gözüm, tıpkı ceylan gözleri senin gözlerin." El Su eğildi, içinin bütün ateşini dudaklarında topladı, olanca yakıcılığı ile Akun'u öptü. Ayrıldıklarında Akun, "Mackenzie'ye varınca fazla iyileşmeyelim" dedi. "Kış bastırmadan güneye uzanalım. Kar görmeyen diyarlara, güneşli yerlere gidelim. Bir gün geri döneceğiz elbet. Ben dünyanın birçok yerini gördüm ama dünya bir yana, Alaska bir yana. Bizim güneşimiz güneşlerin en güzelidir. Hem upuzun bir yazdan sonra karlı diyarlara kavuşmanın tadı bambaşka olur." "El Su, bu arada sen de okuma öğreneceksin" dedi. "Akun elbette" dedi, "öğrenmez olur muyum hiç?" Ama Mackenzie'ye vardıklarında kalmak zorunda kaldılar. O yörede avlanan bir grup kızılderiliyle karşılaşmışlar ve avlananlardan biri kazayla Akun'u vurmuştu. Tüfek yeni yetme bir delikanlının elindeyken patlamıştı. Mermi Akun'un sağ kolunu ve iki kaburga kemiğini kırmıştı. Akun kurşun yaralarının tedavisinden anlıyordu. El Su da Holy Cross'ta bir takım tedavi yolları öğrenmişti. Kemikler uç uca getirildi. Akun bir an önce kaynasınlar diye ateşin yanına uzanıp dinlenmeye koyuldu. Ateşin yanına uzanmasının bir nedeni de sivrisineklerin duman yüzünden yaklaşamayacaklarını sanmasıydı. Çok geçmeden ya altı adamıyla Porportuk sükun etti. Akun'un kolu kanadı iyice kırıldı. İnleyerek Mackenzie'lerden kendilerine arka çıkmalarını istedi. Gel gelelim Porportuk'ta olanı biteni anlatıp durum böyle böyle deyince Mackenzie'ler şaşkına döndüler. Porportuk'a kalsa El Su'yu karga tulumba götürecekti ama buna izin verilmedi. Yargılama yapılmalıydı. Çünkü burada bir kadın erkek ilişkisi söz konusuydu. Yargılamayı da yapsa ihtiyarlar kurulu yapardı. Çünkü aşk konusunda gönülleri ferman dinlemeyen yufka yürekli gençler duygularına kapılıp yanlış bir karara varabilirlerdi. İhtiyarlar kurulu dumanlı ateşin çevresinde halkalandı. Adamların yüzleri sapsarı ve kırış kırıştı. Hırıltılar çıkararak tıkanırcasına soluk alıyorlardı. Ateşten yükselen duman yüzünden iyice duman oldular. Ara sıra dumanı hiçe sayarak üzerlerine üşüşen sivrisinekleri kovmak için kupkuru ellerini sallıyorlardı. Bu yorucu çabanın hemen ardından ciğerleri söken acılı ve gürültülü öksürüklerle sarsılmaya başlıyorlardı. Kimisi kan tükürüyordu. Bir tanesi öbürlerinden biraz daha öteye çökmüş başını öne eğmişti. Ağzında bir kan sızıntısı vardı. Amansız bir öksürükle olduğu yerde kıvranıp duruyordu. İhtiyar adamların birer canlı cenazeden farkı yoktu. Son demlerini yaşıyorlardı. Sanki yaşayanları yargılamak üzere ölüler kurulu toplanmıştı. Por portuk olanları onlara da anlattı ve sonunda işte böyleyken böyle dedi. Yani uzun lafın kısası ben bu kız için dünyanın parasını ödedim. Siz bu kadar çok parayı düşlerinizde bile görmemişsinizdir. Hani neyiniz var neyiniz yok satsanız, zıpkınlarınızı, oklarınızı, tüfeklerinizi, kürklerinizi, derilerinizi, hepsini satsanız, çadırlarınızı, kayıklarınızı, köpeklerinizi, ıvırınızı, zıvırınızı satsanız, elinize $1000 ya geçer ya geçmez. Oysa ben öyle mi ya? Şu El Su denilen adı batasıca için öyle çok para ödedim ki, bu para sizin zıpkınlarınızın, oklarınızın, tüfeklerinizin, çadırlarınızın, derilerinizin, kürklerinizin, kayıklarınızın, köpeklerinizin, yani kısacası varınızın, yoğunuzun 26 katı tutuyor. Dile kolay, az buz para mı bu? İhtiyar adamlar alt tarafı bir hatun kişi için böylesine büyük bir para ödenmesine akıl sır erdirememekle birlikte yarı kapalı gözlerini şaşkınca açtılar ve çok bilmiş bir tavırla baş salladılar. Ağzından kan sızanı dudaklarındaki kanı sildi. Porportuk'un adamlarına teker teker sordu. Anlatılanlar doğru mu? Adamlar da sırayla doğrudur diyerek onayladılar. Sonra El Su'ya sordu. Anlatılanlar doğru mu? El Su doğrudur dedi. Akun söze karıştı. Porportuk her şeyi anlattı ama kendisinin kocamış bir adam olduğunu anlatmadı. Üstüne üstlük El Su'nun anası yaşında kızları olduğunu da anlatmadı. El Su öyle dedi. Porportuk kocamış bir adamdır. Yaşı 70, işi bitmiştir. Ağzından kan sızan ihtiyar, işi biter mi bitmez mi, gücü yeter mi yetmez mi, bunu ölçmek Porportuk'un bileceği şey dedi. İşte sözde biz de ihtiyarız, bak yaşını başına almış olanlar asla siz yeni yetmelerin sandığı kadar elden ayaktan düşmüş sayılmazlar. Ateşin çevresindeki ihtiyarlar ağzından kan sızan adamı onaylarcasına dişsiz ağızlarını büzdüler, sarsıla sarsıla öksürdüler. El Su, ben ona hiçbir zaman karısı olmayacağımı söylemiştim dedi. Gözlerinden biri kör olan ihtiyar sordu. Ama yine de bizim varımızın yoğumuzun 26 katını aldın ondan öyle değil mi? El Su hiç sesini çıkarmadı, karşılık vermedi. Doğru mu değil mi? Adamın tek gözü ışıl ışıl parlıyor, bakışlarını alevden bir burgu gibi kıza saplıyordu. El Su doğru dedi. Ama öfkesine gem vuramadı, hemen ardından haykırdı. Ne olursa olsun yine kaçacağım işte, her zaman kaçacağım, hep kaçacağım. Bir başka ihtiyar, orası Porportuk'un bileceği işleri, bizim işimiz ise karar vermektir. Akun'a sordular. Peki ya sen kaç para ödedin bu kız için? Akun para mara ödemedim dedi. Onun değeri parayla pulla ölçülmez, paha biçilmez değerdedir o. Ben onun değerini altın tozuyla, köpeklerle, çadırlarla, kürklerle ölçmem. İhtiyarlar kafa kafaya verdiler, mır mır mırıldanarak tartıştılar. Akun İngilizce olarak, bu ihtiyarların yürekleri yosun bağlamış dedi, onların kararı bana vız gelir. Porportuk, aha şuracağı yazıyorum, sen El Su'yu alırsan ben de senin canını alacağım. Adamlar sustular, kuşkulu gözlerle Akun'a baklar, aralarından biri, ''Konuştuğun dili bilmiyoruz.'' dedi. Porportuk hemen yetiştirdi. ''Beni öldürecekmiş, öyle söylüyor. İyisi mi siz onun silahını alın. Ne olur ne olmaz, yanına da sizin delikanlılardan birkaçını oturtun. Oturtun ki bir kötülük etmesin bana. Öyle yorgan döşek yattığına bakmayın siz onun, delikanlı adamdır. Altı üstü bir iki kemiği kırılmış, ne çıkar?'' Çaresizlik içinde olduğu yere mıhlanıp kalan Akun'un tüfeğiyle bıçağı alındı. Sağına soluna iki Mackenzie'li delikanlı oturtuldu. Tek gözlü adam ayağa kalktı, dimdik durdu. ''Bir kadın için bunca para ödenmesi doğrusu pek garibimize gitti.'' diye söze girişti. ''Gel gelelim ödenen paranın akıl kârı olup olmadığını düşünmek bizim üstümüze vazife değil. Bizim işimiz doğru bir karara varmaktır.'' Ve karara varmış bulunuyoruz. Şeksiz, şüphesiz inanıyoruz. Herkesçe de bilindiği üzere Porportuk, El Su kadını büyük bir para karşılığında satın almıştır. Bu nedenle de El Su Porportuk'un malıdır. Başkası sahip çıkamaz. Büyük bir mıymıntılıkla yerine oturdu ve öksürdü. Öbür ihtiyarlar da başlarını sallayıp öksürdüler. Akun yine İngilizce olarak "Seni gebertmezsem bana da akun demesinler" diye bağırdı. Porportuk'un ağzı kulaklarına varıyordu, ayağa kalktı, ihtiyarlar kuruluna döndü. "Kararınız yerindedir" dedi. "Adamlarım size bol bol tütün verecek. Şimdi de kadın sahibinin yanına getirilsin." Akun dişlerini gıcırdattı. Elsu, Mackenzie'li gençlere Porportuk'un yanına götürülürken hiç direnmedi. Sessizce boyun eğdi, yüzü asılmıştı, içi kan ağlıyordu, gözleri alev alevdi. Porportuk, "Lafımı bitirinceye dek ayaklarımın dibinde uslu uslu oturacaksın" diye emretti. Bir süre sustu, sonra "Doğrudur" dedi, "ihtiyar olmasına ihtiyarım. Ama kandilin yağı büsbütün tükenmedi henüz. Gençlik işlerinden anlarım. İçimdeki ateş bütün bütüne sönmedi. Ama yine de gençlik elden gitti sayılır. Şu 3 günlük ömrümde bu güçsüz bacaklarla ora senin bura benim dere tepe koşturup durmaya niyetim yok. Elsu öyle bir koşuyor ki tutabilene aşk olsun. Çok, çok iyi koşuyor. Bir ceylandan farkı yoktur onun. Bunu iyi biliyorum. Eğer bir adamın karısı böylesine hızlı koşabiliyorsa vay o kocanın haline. Bu kız için dünyanın parasını ödedim. Ama gelin görün ki benden kaçıyor. Akun 5 para ödemediği halde kız hep ona kaçıyor. Buraya yanınıza geldiğim zaman tek bir şey koymuştum kafama. Sonra konuşmalarınızı dinlerken ve Elsu'nun ne yaman bir koşucu olduğunu düşünürken türlü türlü şeyler takıldı aklıma. Ve sonu sonuna yine bir tek düşüncede karar kıldım. Ne var ki bu kararım ilk kararımdan daha değişik. Bir köpek sahibinden bir kez kaçtığımı gayri iflah etmez. Çünkü huylu huyundan vazgeçmez. Vırt zırt kaçacaktır artık o. Kaç kez geri getirirsen getir o ne yapıp yapıp yine kaçacaktır. Ne yaparız köpeğin böylesini? Satarız elbet. Elsu da tıpkı sahibinden kaçmayı huy edinmiş bir köpek gibidir. İşte bu yüzden düşündüm, taşındım ve onu satmaya karar verdim. İçinizden onu satın almak isteyeniniz var mı? İhtiyar adamlar öksürdüler. Kimseden bir karşılık çıkmadı. Porportuk devam etti. Akun alır da almasına ya, parası yok. Bu yüzden demince kendisinin de dediği gibi parayı pulu çıkaracağız aradan. Ve ben Elsu'yu metelik almaksızın kendisine vereceğim. Üstelik hemen şimdi vereceğim. Eğildi, Elsu'yu elinden tuttu ve sırt üstü yatmakta olan Akun'un yanına götürdü. Kızı Akun'un ayak ucuna oturttu. Bu kızın kötü bir huyu var Akun dedi. Bilirsin can çıkar huy çıkmazmış. Bugün benden nasıl kaçtıysa yarın da senden öyle kaçacak. Ama için rahat olsun Akun, kaçacak diye üzüp durma tatlı canını. Çünkü sağlam kazığa bağlayacağım ben bu işi. Bir daha asla kaçamayacak senden. Sözüm sözdür, Porportuk'un sözü sözdür. Pek akıllı kızdır o, bunu biliyorum. Çünkü kaç kez papucumu ters giydirmiştir bana. Ama aklın akıldan üstün olduğu zamanlar da vardır. Hiç değilse bir kez de benimki üstün olsun. Bu kız senden hiç kaçmayacak ve sen aklınla 1000 yaşa Porportuk diye kulaklarımı çınlatacaksın. Porportuk eğildi. Elsu'nun ayaklarını birbiri üstüne koydu. Sonra aklından geçenleri kimsenin anlamasına fırsat vermeden tüfeğini kızın ayaklarına doğrultup tetiğe asıldı. Akun 2 delikanlı arasından sıyrılarak doğrulmaya çalıştı. Çatır çutur kırılan kemik sesleri işitildi. İhtiyar adamlar kendi aralarında cezasını buldu diye söylendiler. Elsu'dan gık çıkmadı. Olduğu yerde taş kesilmiş, gözlerini paramparça olmuş ayaklarına dikmişti. Bundan böyle hiç kullanamayacaktı onları, hiçbir zaman yürüyemeyecekti. Akun, benim bacaklarım sapasağlam Elsu dedi. İkimize de yeter. Hem onlar beni senden hiçbir zaman ayırmayacak. Elsu delikanlıya baktı. Akun, kızın gözlerinde o güne dek hiç görmediği bir şeyi, boncuk boncuk gözyaşlarını gördü. Gözlerin ceylan gözlerine benziyor Elsu dedi. Porportuk gider ayak duman perdesinin dışından sırıttı. Eden buldu mu diye sordu. İhtiyar adamlar Eden buldu dediler. Ve sessizliğe gömülüp kös kös oturdular. 12. ayrımın sonu. Sayfa 140.